Ayrım 16.
Tablo 1. Avusturya'da bakıma muhtaçların ve bakım parası alanların sayısı 1993-2003, 2003 yılı sonrası için tahmini. 1993 bakım parası alanlar 230 bin. 1996 bakım parası alanlar 246 bin. 1999 bakım parası alanlar 261 bin. 2002 bakıma muhtaçlar 550 bin, bakım parası alanlar 282 bin. 2003 bakıma muhtaçlar 600 bin, bakım parası alanlar 335 bin. 2011 bakıma muhtaçlar 800 bin, bakım parası alanlar 393 bin. 2021 bakıma muhtaçlar 900 bin, bakım parası alanlar 450 bin. Tablo 2. Avusturya'da bakıma muhtaçlık derecesine, bakım ihtiyacına göre aylık bakım parası ödemeleri. Ayda ihtiyaç duyulan bakım saati, derece, aylık bakım parası, euro. 50 saatten fazla, 1, 145.40. 75 saatten fazla, 2, 268. 120 saatten fazla, 3, 413.50. 160 saatten fazla, 4, 620.30. 180 saatten fazla ve olağanüstü bir bakıma ihtiyaç duyulması, 5, 842.40. 180 saatten fazla ve aşağıdaki şartların tahakkuku halinde. Zaman bakımından düzensiz bir biçimde gece ve gündüz sürekli olarak yoğun bakım. Bakıma muhtaç kişinin kendisine veya başkasına zarar verebilir ihtimaline karşı gece ve gündüz sürekli bir bakıcının bulunması gereği. 6. 1148.70. 180 saatten fazla ve bakıma muhtaç kişinin tamamen yatalak ve hareket kabiliyetinden bütünüyle mahrum olması. 7. 1531.50. Kaynaklar: AK Tirol Aktüel 4/2003, Badelt C ve diğerleri, Analizler, Aş Mürkungen der, Pleges War Was Gestistem, Forschung Bestritt in Affenbach des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, BMSG, Mars 1997. BMSG, Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generation, Einblick 5, Pflege Wienstand 07.01.2002. BMSG, Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generation, Einblick 4, Senioren Wien 2002. BMSG, Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generation, Altenheim und Pflegeheim in Österreich, Sosyal Servis T.Y. Broski J., Habib J. ve Mizrahi I. Long-Term Care Laws in Five Developed Countries, a Review, WHO 2000. TPA Caritas Köln 2002. Evers A. ve Olk T. Wonder Pflegerschien Versorgung zu Hilfeschen Arrangements Strategien der Herstellung optimaler Beisehungen zwischen formellen und informellen Hilfesystem im Bereich der Pflege alterer Menschen im Wohlfahrtspluralismus Opladen 1996. Federal Bakım Parası Kanunu Bundespflege Geldgesetz 1993. Hauptverband der Sozial Versicherung Strager Ocak 2003. Hauptverband der Sozial Versicherung Strager, TT 16-12-2002. Huyunco Nam, Alten und Pflegeheime in Österreich. Tagesstruktur, Angebotstruktur und Basisstückung, Wirtschaft zu Universität Wien 2003. Janssen B. ve diğerleri, Sozial Gerontologie, Ein Handbuch für Lehre und Praxis, Weinheim, Basel 1999. Kardaf E. ve Rehabilitation im Alter in Janssen B. ve diğerleri, Sozial Gerontologie, Ein Handbuch für Lehre und Praxis, Weinheim, Basel 1999. Kuryer 17-10-2002, 18-01-2003 ve 8-2-2003. Östat Diepress, Eylül 2003. Blut Gerhardt, Püfleger für Schöning in Europa Gemeinschaft Fragen die Österreicher Kasse, Nere 11.01.06.1995. Schronberger Sie, Wekardorf E, W. Zuhasse Püfleger, Unterstützung der Angestellten, Analysen und Konzepte für die Praxis in Lesfeden, Institut für Gerontologische Forschung EW Berlin TY, Seyer A, Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği, TC Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, SAÜ Basım Evi Sakarya, 1999, Seyer A, Sosyal Siyaset Terimleri Beta Yayınları İstanbul, Kasım 2002. 6. Bölüm Türkiye'de Özürlüler Politikası'nın Oluşumu ve Gelişimi. Türkiye'de Yeni Özürlüler Politikası'nın Temel Stratejileri. Seyyar Ali, Türkiye'de Yeni Özürlüler Politikası'nın Temel Stratejileri çerçevesinde Engelli Kadınların Durumu, Engelli Kadın Sempozyumu, Kocaeli 29-30-04-2005. Ülkemizde özürlülük konusunda yetersiz altyapı ve kurumlaşmanın tartışma götürmeyeceğinin bir gerçek olması yanında, temelde sorun, bize dair anlamlı bir sosyal politika ve bu politikanın bağlamında bir özürlüler politikasının eksikliğidir. Doktor Mehmet Aysoy. Aysoy Mehmet, Avrupa Birliği sürecinde özürlüler politikası, Açık Kitaplar, Aralık 2004, İstanbul, sayfa 78. Giriş. Özürlülerin sosyal sorunları ve bu sorunların çözümüne dönük çalışmalar, son yıllarda siyasi partilerin programlarına ve Türk sosyal politika kapsamına da girebilmiştir. Avrupa ülkeleri ise çok daha evvel 1970'li yıllardan itibaren özürlülük alanında önemli kanuni düzenlemeler gerçekleştirebilmiş ve bu çerçevede özürlülerin sosyal haklarını belirleyebilmiştir. İlk dönemlerde özürlülük konusunda hakim olan medikal tıbbi yaklaşımın bir yansıması olan ve özel eğitim ve rehabilitasyon konusunda belirgin kurumlaşmaları belirleyen bu düzenlemeler yerini son yıllarda özürlülük konusunda sosyal yaklaşımın etkisiyle bizatihi özürlüler kanunu biçiminde düzenlemelere bırakmıştır. Aysoy, AGE sayfa 76. Türkiye'de yeni özürlüler politikasının boyutunu, geleceğini ve engelli kadınlar açısından ne anlama geldiğini anlayabilmek için bir sosyal politik aracı olarak değerlendirebileceğimiz özürlüler kanun tasarısının temel esaslarını, hizmet alanlarını ve amaçlarını belirlememiz ve yorumlamamız gerekmektedir. Özürlüler kanunu tasarısı açısından yeni özürlüler politikasının özellikleri. Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kuruluşu ile 1999 yılında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 1. Özürlüler Şurası'nın temel kararları arasında Özürlüler Kanunu'nun çıkarılması yer almıştır. Özürlülere dönük kanuni hakların belirlenmesi ile ilgili taleplerin gün ışığa çıkması, bir tarafta özürlülük konusunda belli bir anlayış şuurunun olgunlaşmasına katkıda bulunan STK'ların etkinliğinin bir göstergesi, diğer tarafta da bir sosyal devlet olan TC devletinin o döneme kadar ihmal ettiği dezavantajlı gruplara yönelik daha duyarlı olduğunun bir delilidir. Özürlüler kanunu ile ilgili olarak belli bir talebin ortaya çıkması genelde olumlu karşılanmaktadır. Ancak özürlülerin sorunlarının bir çözümü olarak sadece kanuna bağlı olarak pasif bir beklenti içinde ümit beslemek işin olumsuz yönüdür. Nitekim hükümetler özürlüler kanunu ile ilgili hazırlıkları gündemlerine alarak mevcut sorunları ötelemişler ve bu anlamda kanun hazırlığını araçsallaştırmışlardır. İkinci olarak siyasiler tarafından kanunun araçsallaştırılması özürlü bireylerde kanundan beklentileri yükseltmiştir. Aysoy 2004 sayfa 76-77. Özürlülerin sorunlarının çözümü sadece kanuni düzenlemelerle elde edilemeyecek kadar girift bir konudur. Ancak özürlüler kanunu sorunların doğru bir şekilde çözümlenmesine önemli derecede katkı sağlayan bir vasıtadır. Doğru, yani etkin ve isabetli çözüm stratejileri ve ilkeleri belirlemek ise özürlü konusuna nasıl bakıldığına da bağlıdır. Özürlüler konusunun sosyal politika kapsamında değerlendirilmesiyle birlikte önemli paradigma değişiminin de birlikte gerçekleştiğini ilk etapta belirtebiliriz. Bu yeni sosyal içerikli paradigma ile birlikte belki de özürlülük ve engellilik kavramları bundan böyle yerli yerinde kullanılacak ve daha da önemlisi özürlüler için engel teşkil eden bütün olumsuz faktörler sosyal boyutlu modellerle ve aktif sosyal politikalar sayesinde giderilecektir. Sosyal model ekseninde özürlüler politikası. Sosyal yapımıza uyabilecek bir nitelikte aktif özürlüler politikasının temel stratejileri ve hedefleri belirlenmeden kanun hazırlıkları sürecinde değişik grupların etkisiyle taslakların içeriği sürekli olarak değiştirilmiş ve taslağa netlik kazandırılamamıştır. Dolayısıyla özürlüler kanunu, özürlülerin hem temel ihtiyaçlarını çözecek bir yapıdan hem de sosyal politika aracı olmaktan uzaklaştırmıştır. İlk taslaklarda özürlülüğü yetersizliğe indirgeyerek bireysel bozukluklar ve biyolojiye bağlı olarak ele alınan medikal model ekseninde temel ihtiyaçlar belirlenmiş ve psikolojik, ekonomik, sosyal, fiziki ve mesleki gelişim engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına ve sosyal hizmetlerin bu istikamette devreye girmesine imkan sağlayan sosyal siyasi model göz ardı edilmiştir. Örneğin ilk taslakta ayrımcılık yapmama ve sosyal hayata katılım gibi ilkelere uygun olarak sosyoekonomik engelleri ortadan kaldıracak hükümler yer almazken rehabilitasyon kurulu gibi önerilere ağırlık verilmiştir. Medikal modeli alternatif olarak öne sürülen sosyal modelde ise özürlülük tıbbı da içine alan daha umumi bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Sosyal model anlayışına göre özürlülük bir hastalık değil, bir insanlık durumudur. Sosyal modelde hayata tam olarak katılımda güçlük çeken bir özürlü, engelli durumundadır. Sosyal politika kapsamında özürlülerin hayatlarını kolaylaştırıcı ve harici, çevresel engelleri ortadan kaldırıcı uygulamalar esastır. A. Gilson S.V. ve Depoy E. Multiculturalism and Disability, A Critical Perspective, Disability and Society, 15-2-SS-208-217-2000 B. Oğuz Yasemin, Engelliliğe Toplumsal ve Etik Bakış, Özel Eğitim ve Rehabilite Hizmetlerine İhtiyaç Duyulan Bireyler ve Aileleri, yayın hazırlayanlar Said Demirel ve Kamil Alptekin, Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocukları ve Aileleri Araştırma, Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, yayını No.1 Ankara, 2005. Özürlü insanın mahiyetini açıklamak isteyen iki modelinin özellikleri aşağıda sırasıyla belirtilen unsurlardan ibarettir. www.lghbayamdflag96html erişim13-2004 A. Tıbbi modelde özürlünün durumu. Özürlü insan engellidir. Bütün problemler özürlü insanda temerküz etmektedir. Özürlü gruplara yönelik tek tip standart çözüm üretilmektedir. Tıbbi, medikal tedavi, rehabilitasyon ve bakım ön plandadır. İşlevsel yönden yetersiz olan özürlülerin çözüme dönük şahsi görüşlerine ve ihtiyaçlarına yer verilmemektedir. B. Sosyal modelde özürlünün durumu. İşlevsel bedensel yönden yetersiz olan bir özürlü, engelliliği, çevresel iletişimsizliğin, ulaşamazlığın ve uyumsuzluğun bir neticesi olarak algılamaktadır. Bireysel, toplumsal, maddi ve teknik yardım ve desteklerle engelliliğin kısmen veya bütünüyle ortadan kaldırılması mümkündür. Yardım ve destek sistemi, özürlünün kişisel psikososyal ihtiyaçlarına göre oluşturulmalıdır. Yardım ve desteğin boyutunu, türünü, biçimini, yerini ve zamanını bizzat özürlü birey, müşteri tayin etmelidir. Grup odaklı standartlaştırılmış yardım ve destekler özürlünün şahsi ihtiyaçlarını göz ardı etmektedir. Her insan farklı olduğu gibi özürlüler de karmaşık bedensel, ruhsal ve zihinsel özelliklerinden dolayı birbirinden çok farklıdır ve dolayısıyla her özürlünün ihtiyacı da buna binaen çok farklı olmaktadır. Engellilik ile mücadele eden özürlüler politikası. Sosyal bakım modelinde de görüleceği gibi aslında engellilik özürlüler için sosyal bir sonuçtur. Dolayısıyla engellilik, işlevsel yönden yetersiz olan özürlü bireyin çevre ortamının olumsuz şartlarıyla karşı karşıya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. özürlü, çevre şartlarından dolayı engelli hale getirilmektedir. İşlevsel bozukluk veya yetersizlik kendi başına bir engellilik teşkil etmemektedir. Engellilik ve özürlülük ayrımının niçin yapıldığını iyi anlayabilmek için tıbbi ve sosyal modelin arkasında gizlenen felsefik yaklaşımı da iyi tahlil etmek gerekmektedir. Diğer taraftan özürlülük veya engellilik kavramları dinamik ve aktif sosyal politik uygulamaları ile statik ve homojen bir olgu olmaktan çıkarılmaktadır. Özürlülük, dar anlamda ve sosyal politik uygulamaları dışında ele alındığında çoğu kez engellilik ile eş anlamlı tutulmaktadır. Halbuki özürlülük, özellikle tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz veya uygulanmasına rağmen etkisiz, neticesiz kalması sonucunda fiziki, zihni ve ruhi, duygusal, psikolojik anlamda işlevsel sınırlıkların, fonksiyonel aktivite kısıtlığının ve beceri bozukluğunun kalıcı olmaktadır. Bu bağlamda özürlülük, kalıcı ve ortadan kaldırılması mümkün olmayan sürekli bir durum arz etmektedir. Özürlülüğüne rağmen toplum hayatında başkalarıyla eşit düzeyde yer alma fırsatlarından yararlanabilme şansına sahip olması halinde ise kişi engelli olmaktan çıkmaktadır. Engelliliğin ortadan kaldırılması, bir başka ifadeyle özürlülerin sosyal hayata eşit katılımının sağlanması ise sosyal devletin aktif sosyal politikaları ve sosyal duyarlı kesimlerin gönüllü katkıları ve çabaları ile mümkündür. Toplumsal hayata katılımın önündeki psikososyal ve kanuni engellerin kaldırılması sadece özürlüler için değil, yaşlılar, bakıma muhtaçlar, çocuklar, kronik hastalar, yabancılar, göçmenler, azınlıklar gibi diğer dezavantajlı, engelli sosyal kesimler için de düşünülmelidir. Çünkü her birisi özürlü kategorisine direkt olarak girmese dahi sosyal konumları gereği önlerine farklı içerik ve gerekçelerle de olsa birçok engel çıkmaktadır. Özürlü haklarını insan hakları çerçevesinde değerlendiren özürlüler politikası. Son taslak, özürlülük konusunda mevcut yetersiz altyapı ve kurumlaşmayı orta ve uzun vadede gidermek niyeti taşıyan, özürlülerin sosyal haklarını bir insan hakkı olarak gören sivil inisiyatifi, özürlü dostu sosyal politikayı ve bu kapsamda özürlü odaklı sosyal hizmetleri de dikkate alan bir nitelik arz etmektedir. Hükümet değişikliği yani AK Partisi'nin iktidara gelmesiyle beraber sosyal politika ekseninde hazırlanan yeni kanun tasarısı taslağında 94 madde yer almaktaydı. Çoğunluğu mali konularda karşılaşılan bazı sorunlar sebebiyle taslak bir türlü tasarı haline getirilememiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanı, Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve özürlülerden sorumlu devlet bakanının yer aldığı bir komisyon oluşturulmuştur. Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda taslak 49 maddelik bir kanun tasarısı haline getirilmiştir. Madde sayısında bir azalma olmasına rağmen genel anlamda özürlü haklarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Şöyle ki 94 maddelik taslakta 20 madde özürlüler idaresi ile ilgiliydi ve bu düzenlemeler yeni bir teşkilat kanunu çerçevesinde hazırlanması gerektiğinden o çalışmaya bırakılmıştır. Kalan 74 maddenin 4 maddesi eski belediyeler kanunu ile ilgiliydi ve bu kanunlarda geçen sürede değişmiştir. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan özürlüler için sosyal yardımlaşma fonu ile ilgili 4 madde düzenlemesi aynen korunarak Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı primsiz ödemeler kanun tasarısında yer almaktadır. Gelişim yardımı ve bakım konusunda sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler eski 28-31, 56-60, 66-68. Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı genel sağlık sigortası tasarısı sebebiyle kaldırılmıştır. Taslaktan bütünüyle çıkartılan maddeler ise ÖTV ile ilgili 33-36, 53-64-65 maddelerdir. Özellikle 4. maddede genel esaslar kısmında yer alan 26 ilke, özürlüler politikasının yeni vizyon ve misyonunu bariz olarak yansıtmaktadır. Konumuzla yakından ilgili olan bazı esasları buraya aynen aktarmayı uygun görmekteyiz. Özürlüler kanun tasarısı, özürlüler hakkında ve bazı kanunlar ile kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı taslağı, genel esaslar madde 4. 1. Özürlülerin aleyhlerine sonuç doğuracak ayrımcılığa karşı korunması esastır. 2. Devlet özürlülüğün önlenmesine yönelik politikalar geliştirir. 3. Bakıma muhtaç özürlülere bakım güvencesi temin edilmesi esastır. 4. Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde özürlülerin ve özürlülüğün her türlü istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir. 5. Özürlülükten doğan sosyal haklar, özürlünün cinsiyetine ve özürlülük sebebine bakılmaksızın eşitlik ilkesine göre düzenlenir. 6. Faaliyet ve programlar, devletin denetim ve gözetiminde halkın gönüllü katkı ve katılımını da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür. 7. Özürlü bireyin bağımsız olarak yaşayabilme, tıbbi bakım, rehabilitasyon veya bakım hizmetlerinden yararlanma, eğitim alma, meslek edinme, çalışma, sosyal güvenlik, sosyo-kültürel ve sportif yaşama katılma hakkı hiçbir şekilde kısıtlanamaz. 8. Özürlülere yönelik olarak alınacak tüm kararlarda ve verilecek tüm hizmetlerde özürlülerin, ailelerin ve gönüllü kuruluşların katılımı esastır. 9. Özürlülerin sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal, sportif ve dini etkinliklere eşit katılımın önündeki engeller kaldırılır. 10. Özürlülere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır. 11. Devlet, özürlülerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla rehabilitasyon ve bakım hizmetlerine yönelik politika ve stratejiler belirler. Ayrımcılığa karşı mücadele eden özürlüler politikası. Hangi cinsiyete mensup olduğuna bakılmaksızın bütün özürlülerin toplumsal hayata tam olarak katılımını sağlayabilmek için ilk önce ayrımcılığa yol açan bütün uygulamaların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Genel esaslardan ve bunu takiben diğer maddelerden de anlaşılacağı gibi ayrımcılığın yaygınlaşmasının önüne geçilmesinde bir ilke olarak benimsenen yöntem şudur. Özürlü bireylere ve bu anlayış doğrultusunda özürlü kadınlara özel düzenlemeler getirmek yerine değişik alanlara yönelik düzenlemelerde özürlü bireylerin genel ve kişisel boyutta spesifik ihtiyaçlarını dikkate almak. Bu yaklaşım, özürlülerin mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı hiçbir gerekçeyle kısıtlanamaz ilkesi ışığında, özürlülerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek kazandırılması, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahın sağlanması amacıyla mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanması. Madde 14.